Hezekiel kitabının 37. bölümüne geldik. Bu bölümde kuru kemikli ova görümünü görüyoruz. Bu bölümün yorumu İsrail'in gelecekteki yapılanmasıyla ilgilidir. Bu yapılanma İsrail'in ulusal varlığıyla olduğu gibi ruhsal diriliş ya da Rabbin önceki bölümde ilan ettiği yapılanmayla ilgilidir. Önümüzde muhteşem bir görüm vardır. Ve bu görümün kilisenin ölmüş kutsallarının dirilişiyle hiçbir bağlantısının olmadığını burada açıkça söylemek istiyorum. Çünkü bazen bu konuda yanlış öğretiler veriliyor. Bu, eski antlaşmanın peygamberlik kısmını ruhanileştirmeye çalışanların zorlama bir yorumudur. Dostum, peygamberliği harfiyen ele alırsak bunun bir anlamı olur. Burada bireylerin ruhsal ya da fiziksel dirilişinden değil, İsrail ulusundan söz ediyoruz. Notlarımda bu bölümü İsrail'in dirilişi diye adlandırdım ve bunun iyi bir başlık olduğunu düşünüyorum. Ama ne yazık ki bazen yanlış anlaşılıyor. Kimi İbrahim ve sonrasının ölümden dirilişinin belirtildiğini sanıyor. Böyle bir şey yok ama bu kesinlikle İsrail ulusunu belirtir. Tanrı Hezekiel'e gerçek bir benzetme verir ve bunu yaparken de onu kuru kemiklerin olduğu ovaya götürür. Rabbin eli üzerimdeydi diyor Hezekiel. Ruhuyla beni dışarı çıkardı. Kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu diyor 37. bölümün 1. ayeti. Yeruşalim, Kral Nebukadnezar tarafından düşürülmeden önce Hezekiel Yeruşalim'e götürülmüştü. Bu alanda 8. bölüme bakın ve Tanrı'nın bunu yaparken herhangi bir zorluk çektiğine inanmıyorum. Eğer bugün insan bir jet yapıp dünyanın yarısını yarım gün içerisinde dolaşabiliyorsa Tanrı'nın aynı şeyi yapmamasında hiçbir neden görmüyorum. Tanrı'nın Hezekiel'i kaldırıp Yeruşalim'e götürmede herhangi bir zorluk yaşadığını sanmıyorum. Tanrı'nın Hezekiel'i taşıdığını harfiyen inanıyorum. Hezekiel ruhuyla beni dışarı çıkardı derken Rabbin ruhunun onu kemiklerle dolu bir ovaya götürdüğünü söylüyor. 2. ayette beni onların arasında her yöne dolaştırdı. Ovada bir yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı. Bazen bazı turistlerin büyük bir çölde ya da ölüm vadisi denilen bir çölde kaybolduğunu ve ölmekten son anda bazı yerliler tarafından kurtarıldıklarını okur ya da duyarız, değil mi? Sonra da bu insanlar bu çölün ya da ölüm vadisinin korkunçluğunu anlatırlar. Çok az insan elbette böyle manzaralarla karşılaşmıştır ama Hezekiel'in 2500 yıldan önce görmüş oldukları çok daha kasvetli, korkunç olmalı. O başka bir ölüm vadisi görümü gördü ki, bu vadi dünyadaki en korkunç çölden, vadiden daha viran, daha korkunçtu. Hezekiel'in gördüğü ova kuru kemiklerle doluydu ve onları nitelendiren şey ise onların çok kuru ve yayılmış olmalarıydı. Hezekiel 37 ayet 3'te Rab, insanoğlu bu kemikler canlanabilir mi diye sordu diyor. Ben, sen bilirsin ey egemen Rab diye yanıtladım. Her yere yayılmış olan kemikler insan kemiğiydi ve Hezekiel'e sorulan soru ise bu kemikler yaşayabilir mi sorusuydu. Hezekiel, sen bilirsin ey egemen Rab diye yanıt verir. Başka bir deyişle o, nasıl yaşayabileceklerini bilmiyorum. Bu beni aşan bir durumdur ya Rab. Bu kuru kemiklerin yaşayıp yaşamayacağını yalnızca sen bilirsin diyor. 4. ayette bunun üzerine bu kemikler üzerine peygamberlik et dedi. Onlara de ki kuru kemikler Rabbin sözünü dinleyin. Bu bence oldukça ironik ve hatta esprili bir şeydir. Evet, ironik ve esprili bir şey. Tanrı'nın hep espri anlayışı olduğunu hep söyleyip durdum ve işte burada da bunun bir örneğini görüyoruz. Komikliğin nerede olduğunu göremezseniz zararı yok. Geçin. Ama şimdi Tanrı'yı Hezekiel'e bu kemikler üzerine peygamberlik et, onlara de ki kuru kemikler Rabbin sözünü dinleyin derken gözünüzde canlandırın. Hezekiel'in şöyle dediğini sanıyorum. Rab, sen şimdi benim burada kuru kemiklere konuşmaya başlamamı istemiyorsun değil mi? Eğer ben bunu yaparsam, bir güvenlik kuvveti yani polis ya da jandarma beni görürse, beni deli olarak yakalar. Bu gerçekten de iyi bir vaaz girişi değil, değil mi? Hiçbir vaiz pazar günü topluluğuna ey kuru kemikler diye konuşmaya başlamaz. Bir arkadaşım ki onun da iyi bir espri anlayışı vardır bana şöyle dedi. Hezekiel'in yaptığı gibi konuşmak istediğim bir topluluğum var. Konuştuğum kemikler Hezekiel'in kemikleri kadar kuru, cansız ama bunu yapmaya cüret edemiyorum, edemedim. Hezekiel kuru kemiklerle dolu ovanın ortasına bakıyor ve onlara konuşması gerekiyor. Bir vaizin konuştuğu her toplulukta kurtulmuş olanlar ve kurtulmamış olanlar vardır. Kurtulanların işitmek için kulakları olabilir ama yine de işitmezler. Ve kurtulmamış olanlar günahlarında ölüdürler. Çünkü henüz kurtulmamışlardır. Vaiz de Hezekiel gibi çaresizdir. Zira kaybolanların gerçek durumunu anlayan her vaiz onlara vaaz ederken özellikle kendi çaresizliğini görür. Hezekiel bu kemiklere Tanrı'nın söyleyeceklerini işitmenizi istiyorum demek zorundadır. Hezekiel 37, 5 ve 6. ayetlerde egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor, içinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım. Sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Tanrı onlara konuşmanı ve onlara yaşam verenin ben olacağımı anlatmanı istiyorum diyor. Bugün bizim durumumuz da böyledir değerli dostum. Tanrı hareket etmezse kimsenin ruhsal yaşamı olamaz. Beni kurtardınız diyen insanlardan mektuplar alıyorum dostum. Ben kimseyi kurtaramam. Kurtaramayacağım da. Ben sadece kuru kemiklere konuşuyorum ve onlara Tanrı'nın sözünü veriyorum. Benim yaptığım sadece budur. Yaşam veren Tanrı'nın ruhudur. Yaşam veren Tanrı'nın kendisidir. Yaşam sadece bu yolla gelebilir. Bu ayetlerin uygulanması böyledir. Bu ayetlerin muhteşem bir yorumunun olduğunu da göreceğiz. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Ben peygamberlik ederken bir gürültü oldu. Bir takırtı duyuldu. Kemikler birbirleriyle birleşiyordu. Hezekiel 37 ayet 7. Hezekiel ne diyor? Bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim diyor. Hezekiel burada Tanrı'ya itaat eder. Her ne kadar söyleyecekleri kendisine gülünç görünse bile ne yapıyor? Tanrı'nın söylediğini yerine getiriyor. Yani Tanrı'ya itaat ediyor. Önemli olan da zaten budur. Sonra bir gürültü oldu. Bir takırdı duyuldu, kemikler birbirleriyle birleşiyordu. Hezekiel'in bu görümde kemiklerin birleşmesini izlerken garip bir duyguya kapılmış olduğundan eminim. 8. ayette baktım işte üzerlerinde kaslar, etler oluşuyor, üstlerini deri kaplıyordu ama onlarda ruh yoktu. Burada dikkat etmenizi istediğim bir yöntem var. Kemikler önce yayılmış, kuru ve ölü durumdadırlar. Sonra ne oluyor? Yavaş yavaş birbirleriyle birleşirler ve sonra üzerlerinde kaslar, etler oluşur. Bu bir süreçtir değerli dostum. Kesinlikle anlık bir şey değildir, bir süreçtir. Görünüm bu noktasında bedenleri, aslında cesetleri görürsünüz. O ovada olanlar bir cenaze işlemidir. Artık kemik olmaktan çıkıp üzerlerinde oluşan etlerle beden olmuşlardır. Hatta insan bile olmuşlardır ama içlerinde yaşam yoktur. Sonra bana şöyle dedi, rüzgara peygamberlik et. İnsanoğlu peygamberlik et ve de ki, egemen Rab şöyle diyor, ey rüzgar, gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içerisine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar. Çok, çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı diyor Hezekiel 37, 9 ve 10. ayetlerde. Hezekiel konuştu ve bedenlerin içerisine yaşam, can girdi. Burada olanlar başlangıçta insanın yaratılışına benzer değil mi? Tanrı insanı topraktan yarattı. Hezekiel ise kemiklerle başlarken Tanrı kemiklerle başlamadı. Tanrı işe yalnızca toprakla başladı ve sonra insanın içine yaşam nefesini üfledi. Kemiklerin geçtiği süreç değerli dostum 3 aşamalıdır. 1. Kuru kemikler her yere yayılmıştı. 2. Sonra kuru kemikler birbirleriyle birleştiler ve üzerlerinde kaslar, etler oluştu ve daha sonra deriyle kaplandılar. Beden oldular ama ölü bedenlerdi ve son olarak da canlandırıldılar. İsrail ulusuyla ilgili kutsal kitap, peygamberliğini anlamadaki anahtarı bu 3 aşamada bulacağız. Görünümün anlamını açıklayan ayet budur. Sonra bana insanoğlu, bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor dedi. Onlar, kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik diyorlar. Hezekiel 37 ayet 11. İnsanoğlu, bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor diyor. Burada açıkça bu ayetlerin yorumunu bize veriyor. Burada kiliseden konuşmuyoruz. İsrail hakkından söz ediyoruz. Kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik. Gördüğünüz gibi sürgündeki halk bir aşırılıktan diğerine geçti. Yeruşalim ayakta durduğu ve sahte peygamberlerle geri döneceklerini söylediği sürece sahte umutlarını korudular. Sahte peygamberlerin zaten yaptıkları budur. İnsanlara sahte umutlar aşılamak. Oysa şimdi Yeruşalim düşmüş durumda ve onlar da başka bir uca yönelirler. Psikologların manik depresyon dedikleri depresyona girerler. Kötü bir durumdalar. Bir gün yukarıda gezerken şimdi dibe vurmuş durumdalar. Umudumuz yok oldu diyorlar. Bu görüm onlara umutlarının olduğunu bilmeleri için veriliyor. Bu umut bütün İsrail halkı içindir. Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki, egemen Rab şöyle diyor, ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak, İsrail ülkesine geri getireceğim. Hezekiel 37 ayet 12. Bu ayeti okuduktan sonra biri bir dakika diyebilir. Bu görünüm fiziksel dirilişle ilgili olmadığını söylediniz diyebilir. Ben bunda ısrarlıyım. 21. ayete geçelim. Onlara de ki, egemen Rab şöyle diyor, İsraillileri gittikleri ulusların içerisinden alacağım. Onları her yerden toplayıp ülkelerine geri getireceğim. Şimdi Tanrı 12. ayette mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracağım dediği zaman işte bunu demek istedi. İsrail dünyanın ulusları içerisinde gömülüdür ve oradan çıkarılıp yeniden bir ulus olacaklar. Şimdi Hezekiel'in gördüğü 3 aşamalı kemiklerle ilgili olarak özenli bir şekilde bir şey söylemek istiyorum. Bunlar İsrail ulusunun geleceğini anlamada anahtar olduğunu söylemiştim ve buna bu peygamberliğin yerine geldiği herhangi bir yer varsa o yerin bu 3 aşama olduğunu eklemek istiyorum. Şimdi burada beni dikkatle izleyin. Dikkatle dinleyin. İsrail ulusu ulusların arasına gömülmüş ve yayılmıştı. Tanrı'ya ve Tanrı'nın şeylerine göre de ölüydüler. Kemiklerin ilk aşaması budur. Şimdi 1948'den beri bir ulus olarak geri döndüler. Yani İsrail devletini kurdular ama bugün orada gerçekten bir ceset gibiler. Bir bayrakları var. Polis ve askeri güçleri var, ordusu var. Bir uluslar ve hatta Yeruşalim'e bile sahipler. Ruhsal yaşamın dışında her şeyleri vardır. Bunu son derece iyi niyetle söylüyorum ama bana kalırsa orada yaşayan herkes ve her ulusta bir ruhsal anlayışsızlık var. Duyarlılık yok. İsrail tarafında uygarlığı ifade eden materyalizm ve entelektüelle ilgili her şey var ama ruhsal yaşama ilişkin hiçbir şey yok. Kemiklerin ikinci aşaması bunu simgeler. Bedenler var ama cansız bedenleri var. Bugün İsrail'in olduğu yer burasıdır. Hezekiel 37-15-28 ayetleri arasında iki değnekten söz eder. Bunların kuzey İsrail ve güney Yahuda krallıklarını ve bunların tekrar bir ulus olacağını belirtmesinin dışında burada başka bir ayrıntıya girmeyeceğim. Dostum bu, İsrail'in kaybolan 10 oymağının olmaması gerektiği anlamına gelir. Eğer varsa Tanrı onların nerede olduğunu biliyor ve bunun o ülkede onlara katılacak olan İngiltere ya da başka bir büyük ülke olmadığından eminim. Hezekiel 37:22'de şöyle diyor. Onları ülkede İsrail dağları üzerinde tek bir ulus yapacağım. Hepsinin tek kralı olacak. Artık iki ayrı ulus olmayacaklar. İki krallığa bölünmeyecekler. Tanrı onları yine bir ulus haline getirecektir. Kulum Davut onların kralı olacak. Hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarımı, emirlerimi izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. Hezekiel 37 ayet 24. O tek çoban, Rab İsa Mesih'ten başkası değildir değerli dostum. Mesih geldiğinde Davut'un soyundan doğarak geldi. Matta 1. bölüm ile Luka 1 ve 2. bölümleri okuyun. Her ikisi de İsa Mesih'in Davut'un soyundan geldiğini özenle kaydeder. O soydan gelen çobandır ve o onları yönetecek. Ben kişisel olarak Tanrı'nın Davut'un 1000 yıllık dönemde ya da hemen ardından gelecek olan sonsuz krallıkta İsrail üzerinde krallık etmek için diriltileceğine inanıyorum. Bazı yorumcular onun 1000 yıllık dönemde krallık edeceğini, bazı yorumcular da sonsuz krallıkta krallık edeceğini söylüyor. Ben ikisinin de krallık edeceğini ve yeryüzünde Rab-i Mesih'in vekili olarak hizmet edeceğini düşünüyorum ya da söyleyebilirim. Ama bunlar dediğim gibi zor konular. Şöyle de anlaşılabilir, şöyle de. Ama önemli olan Mesih'in tekrar gelip burada evet egemenlik süreceğidir. Yeryüzünde Rab-i Mesih krallık süreceğidir. Hezekiel 37:28'de şöyle diyor, tapınağım sonsuza dek onların arasında oldukça uluslar, İsrail'i kutsal kılanın ben Rab olduğumu anlayacaklar. Bu olacaktır ama henüz olmadı. Tapınağım sonsuza dek onların arasında olacak diyor. Burada yeryüzünde bir milenyum tapınağı, bir de sonsuz tapınak olacak. Vahide bir tapınağın olmadığı yerden söz ederler. Kilisenin olacağı ama bunun yeryüzünde olmayacağı, yeni Yeruşalim'e gönderme yapılır. İsrail çocuklarının sonsuz evi yeryüzünde olacak ve Tanrı'nın tapınağı da aralarında olacak. İsrail'in Hezekiel konusu olduğuna dair hiçbir kuşkumun olmamasına rağmen biz bunu yaşamlarımıza kesinlikle uygulayabiliriz. Bugün sizin ve benim yaşadığımız dünya bir ölüm vadisidir. Kuru kemiklerle doludur. Ölü insanlarla doludur. Ruhsal anlamda ölü insanlarla doludur. Tabii cap canlı olduklarını ve hareketin olduğu yerde olduklarını söylerler ama günahlarının içerisinde aslında ölüdürler. Hiç ruhsal yaşamları yok. İşte bunun için içki içmek, uyuşturucu almak ya da ölü bedenlerini canlandırmak için bir şey yapmak zorunda kalırlar. Tanrı şunu açıkça belirtir. Oğlu yani İsa Mesih'i varlığında bulunduran yaşama sahiptir. Tanrı'nın oğlunu İsa Mesih'i varlığında bulundurmayan yaşama sahip değildir. 1 Yuhanna 5 ayet 12. Sizde Tanrı oğlu varsa, yani İsa Mesih'e iman ettiyseniz, o zaman sizde yaşam vardır. Sizde Mesih yoksa ölüsünüz. İki çeşit insan vardır. Yaşayanlar ve ölü olanlar. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır diyor elçi Yuhanna, Yuhanna 3:36'da. Ama oğlun sözünü dinlemeyen, ona iman etmeyen yaşam görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. Bu benim sözlerim değildir. Bu Rabbin sözleridir. Ya da bunu söyleyen ben Ali değilim. Rab ve Rabbin sözü böyle diyor. Bu da oğulsuz birinin ölü olduğu anlamına gelir. Tanrı bugün size değerli dostum İsa Mesih'e iman etmiyorsanız ölüsünüz diyor. Ey kuru kemikler Tanrı'nın sözünü işitin. Tanrı'nın sözünü işitip kurtarıcı İsa'ya iman ederseniz yaşama kavuşacaksınız. Hem de sonsuz yaşama. İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul edin. Kutsal yazıların bu bölümünden çıkaracağımız ders budur. Ama peygamberliğin konusunu İsrail ulusu oluşturduğunu da unutmayalım.